İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün Türkiye ekonomisinde faiz günüydü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni politika faiz oranını belirleyecekti. Bir önceki toplantıda faizi %19'dan %18'e indiren kurulun bu sefer de 100 bas puanlık bir indirime gitmesi bekleniyordu ama Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tahminlerin de ötesinde 200 bas puanlık bir indirime giderek politika faizini %18'den %16'ya çekti. Bu indirim döviz kurlarını yükseltti. Önce haberimizi izleyeceğiz. Haberin ardından Medyascope'da Ağır Ekonomi Programı'nın yapımcılarından iktisatçı Profesör Doktor Öner Günçavdı'dan faiz indirimine ilişkin değerlendirmesini alacağız.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz sebep ve enflasyon netice iddiası ile faizlerin düşürülmesini isteyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Ağustos 2021'de bir televizyon programında bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir açıklamasına rağmen 12 Ağustos 2021'deki toplantısında politika faizi oranını %19'da sabit tutmuş ancak geçen ayki toplantısında faizi %18'e çekmişti. Faiz indirimiyle birlikte yükselme eğilimine giren döviz kurları Erdoğan'ın 13 Ekim 2021'de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşüp ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden alması ve başkan yardımcılığına Taha Çakmak'ı Para Politikası Kurulu üyeliğine de Yusuf Tuna'yı ataması ile bu eğilimini sürdürmüştü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün de Şahap Kavcıoğlu başkanlığında Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener, Yusuf Tuna ile toplandı. Kurul politika faizi olan bir haftalı vadeli repo ihale faiz oranının %18'den %16'ya indirilmesine karar verdi.
Profesör Doktor Öner Günçavdı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için.
Biz teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz, katkılarınız için. Evet, 100 bas puan bekleniyordu ama beklenmedik bir şekilde 200 bas puanlık bir indirime gitti Merkez Bankası. Politika faizini %16'ya çekti. Bugün biz de tüm gözümüz kulağımız gazeteciler olarak bu karardaydı elbette. Kararı konuşacağız ama hocam önce biz niye politika faizini bu kadar takip ediyoruz? Neden önemli bizim için, hayatımız için, Türkiye ekonomisi için? Kısaca değerlendirir misiniz, anlatır mısınız bize?
Politika faizi aslında ekonominin yönelimiyle ilgili, ekonominin yönetimi ve o yönetim neticesinde nereye doğru yöneldiğiyle ilgili bir sinyal. Aslına bakarsanız hani biz genellikle bunlar borçlanmanın faizli olarak falan düşünüyoruz ama aslında o faizin düzeyi ve hareket ettiği yöne bakarak iktidarın ya da ekonomiyi yönetenlerin ne yapmak istedikleri hakkında fikir ediniyoruz ve bu fikri edinirken de iktidarın ya da politika yapıcılarının düşünceleriyle ya da yönetim tarzının dünyadaki iktisadi koşullarla uyumuna bakıyoruz. Ne kadar gerçekçi bir politika izlenip izlenmediği alınan bu kararlar neticesinde ortaya çıkıyor. O yüzden önemli bir karardır. Bu elbette politika yapıcıları dediğim zaman buradaki politika yapıcısı ifadesiyle iktidardaki siyasi anlayışı kastetmiyorum. Yani burada kastettiğim para politikası yani ekonomiyi gözeten, gözlemleyen ve para politikasını yöneten bir kurumun dünyayı nasıl okuduğu, Türkiye ekonomisini nasıl okuduğu, Türkiye ekonomisinin problemlerini nasıl gördüğünü ve bu konudaki çözümlerin neler olduğunu aslına bakarsanız bu faiz kararıyla bilir. Hani derler ya çok alışılagelmiş bir sözdür. Hakimler kararlarıyla görüş beyan ederler. Dolayısıyla aralarda söz söylemezler derler ya. Aynı onun gibi Merkez Bankası da ekonomiyle ilgili görüşlerini veya ekonomiyi nasıl algıladığını faiz kararlarıyla kamuoyuyla paylaşırlar. O yüzden önemli.
Peki hocam, politika faizi geçen ay %19'dan %18'e, şimdi de 16'ya indirildi. Ama faizler indirilirken döviz kurları yükseliyor. Öte yandan bu faiz tüketici fiyatları enflasyonu da 3.58 puan altında. Bu durumda kurlar ve enflasyon nereye gider?
Artar. Enflasyon da artar, kurlar da artar. Ama bunun önemli olduğunu da düşünmüyorum bu kararı alanlar açısından. Çünkü bugün alınan karar her şeyden önce bir sürpriz karardır. Bir kere onu koyalım. Çünkü bu toplantıdan önce bizim karşımızda 3 tane seçenek vardı. Merkez Bankası'nın faizleri arttırması, yani bütün dünyadaki diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi faizleri arttırması, ki bunun olmayacağını biliyoruz. Türkiye'deki siyasi realitede böyle bir ihtimali düşük bir ihtimal olduğunu ifade ediyordu. Sabit kalması bir ihtimaldi ve çoğunlukla da Türkiye şartlarına uygun kararın faizlerin sabit kalması şeklinde çıkmasıydı. Bir görüşte düşürülebileceği yönünde bir önceki ay 100 bas puan düşürmesini bu ayda devam edecek, ama makul bir düzeyde devam edecek ve bu şekilde büyümeye yönelik tercihleri hükümetin daha belirgin bir hale gelecek diyorduk. Açık söylemek gerekirse benim için gerçekçi senaryo ikincisiydi, yani sabit bırakmasıydı. Ama ne yalan söyleyeyim, AK Parti iktidarının bu faizlerle ilgili hassasiyetini de bildiğim için hani düşürme ihtimalini de göz ardı etmiyordum.
Düşse de şaşırmam diyordunuz büyük ihtimalle. Hani beklentiniz değil.
Düşse de kesin şaşırmazdım ama 50 bas puanla mesaj vereceğini düşünüyordum. Ama 200 bas puan itiraf edeyim benim için büyük bir şok oldu. Ve dahası basın açıklamasını da dikkatli okursanız bu indirimin devam edebileceği yönünde de ipuçlarını veriyor Merkez Bankası yıl sonuna kadar. Sanki ilan edilmemiş bir hedefe doğru gidiyormuş gibi izlenim ediniyorum Merkez Bankası'nın. Yani bu %16'larda durmayacakmış gibi bir izlenim ediniyorum doğrusu. Elbette bunun ilk tepkisini biz şeyde göreceğiz, kurda göreceğiz. Çünkü kurla ters yönlü hareket eder faizler. Türkiye'nin özellikle bu belirsizlik ortamında faizleri, Türkiye'nin özellikle de bu kadar kötü enflasyonist bir enflasyon performansı gösterdiği bir durumda faizleri göz göre göre bu boyutta düşürmeniz elbette kurlar üzerinde bir etki yaratacaktır. Bugün dikkat ederseniz 9.49-9.48'ler seviyesine geldi kur. Ancak daha sonra bir geriye dönüş oldu kısa bir süre. Muhtemelen bir takım tasarruf sahipleri, Moody'ler ya da dövize yatırım yapanlar realizasyona geçtiler. Karlarını görmek istediler ve sattılar. Ancak benim tahminime göre bu yanlış bir hareket. Önümüzdeki dönemde bunun tersine döneceği ve zaman içerisinde kurların bu faizlerle uyumlu seviyelere gelebileceğini ifade edebilirim. Geçen hafta Cuma günü bir katıldığım programda bunu da söylemiştim, ama o zaman bile 200 bas puanı beklemiyordum. 9.50 seviyeleri veya onu aşacak seviyeleri hükümeti çok zora sokar. Herhalde bunun bir beklentisi vardır hükümette de, bir backup'ını almışlardır diye düşünüyorum.
Peki hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir teorisi var. Sevgili iktisatçı hocamız Ümit Akçay bunu FSN teorisi diyor buna. İşte faiz sebep, enflasyon netice. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan neden faizlerin düşürülmesinde ısrarlı?
Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bu konu uzun bir konu ve sanırım iktisadın konusu da değil. Bu bir birikim modeli. Her iktidarın, siyasi iktidarın bir birikim modeline, sermaye birikim modeline ihtiyaç vardır ve 2010 sonrası, hatta 2015 FETÖ darbe girişiminden sonra AKP'nin elinde kalan tek birikim modeli kamu altyapı projeleriyle belli iş adamlarını ve onun etrafında kümeleşmiş bir takım iş çevrelerini, özellikle de esnaf, sanatkar gibi küçük sermaye sahiplerini bir şekilde desteklemek, onların üzerinden siyasi destek sağlamak. Uzun zamandır bunu yapıyor. Aslında bugünkü karar bir mihenk taşı olduğunu, bir kırılma noktası olduğunu, Türkiye ekonomisinde bir kırılma noktası olduğunu ifade edebilirim rahatlıkla. Özellikle geçen gün, salı günü müydü tam hatırlayamıyorum ama bu hafta içerisinde TÜSİAD'ın geleceği inşa etme projesinin sonuçlarını kamuoyuna açıklamasının hemen arkasından çok anlam ifade ediyor. Aslında bu farklı sermaye birikim modellerinin bir mücadelesi. Bir tarafta daha ortodoks iktisat teorisini ve faiz politikasını konumuzla ilgili olduğu için savunan TÜSİAD var. Diğer tarafta bunun tam tersi bir aksiyondan, politikada nemalanacak küçük sermaye grupları var Türkiye'de. Anadolu sermaye grupları var. Ne kadar kaldıysa artık AKP'nin arkasında destekçi olarak. Bu grupları destekleyebilmek için izlemeniz gereken ve bugüne kadar takip ettiğiniz sermaye birikim modelinin devamını sağlayabilmek için düşük faiz gerek ihtiyacınız var ve daha da önemlisi yüksek büyümeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla burada bir karar arifesine geliyor AKP iktidarı ve bugünkü Merkez Bankası kararı aslında AKP'nin TÜSİAD'ın geçen gün açıklamış olduğu rapora bir cevaptır. En azından ben bu şekilde değerlendiriyorum. İki model arasında tercihimi ben bundan yana yapıyorum demesidir. O yüzden de Türk ekonomisinde önemli bir kırılma noktasını oluşturuyor bugünkü karar. Zaten bu sebepten dolayı da çok fazla belki insanlar dinlendiremiyorlar, farkına varamıyorlar ama önemini içlerinde hissediyorlar ve o hisse ben bugün şahit oldum. Birçok iş çevresi resmen televizyonlarında dikkat kesilerek faiz kararını duymak istediler bir elden. O yüzden çok rahatlıkla diyebilirim ki ciddi bir kırılma noktasını teşkil etti. Ama kişisel düzen bu kırılma noktası AKP'nin arzu ettiği şekliyle sonuçlanmaz. Siyasi olarak sonuçlansa bile ekonomik olarak AKP'nin istediği gibi ve Türkiye ekonomisinin menfaatleri doğrultusunda sonuçlanmaz.
Ekonomik olarak böyle sonuçlanmazsa da belki siyasi sonuçları olur diye düşünebiliriz.
Şimdi bunu bir süredir dille getiriyorum. Yani eğer bu tarz kararlar alırlarsa, bu yönde kararlar alırsa bunun mutlaka siyasi sonuçları olur. En büyük sonuçları da Gökçe Hanım, erken seçim tarihini belirleme inisiyatifini elinden kaçırabilir. Bu önemlidir. Çünkü şu anda kamuoyu AKP ve MHP'nin bu aktörlerden birinin erken seçime karar vereceğini ifade ediyor ya da bu yönde düşünce içerisinde oluyor. Ama ekonomik realiteler bu inisiyatifin onların elinden kaymasına neden olabilir. Tıpkı 2001'de olduğu gibi.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Önemli noktaların altını çizdiniz. Bu bir kırılma noktası dediniz. Bu karar ciddi bir kırılma noktası oluşturuyor dediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ön Libero programında Burak Bilgehan Özpek'te Merkez Bankası'nın faiz kararını ve dolardaki yükselişi değerlendirdi.
Yani yüksek dolar kuru açıkçası Türkiye'de bazı kesimlerin kazanmasına sebep oluyor. Elinde dolar olanlar tabii ki kazanıyorlar. Yurt dışı da iş yapanlar tabii ki kazanıyorlar. Ancak sabit gelirliler ki bunlar aslında emeklilerden tutun da profesyonel çalışanlara ve asgari ücretlere kadar büyük bir skalayı temsil ediyor. Yükselen dolar fiyatlarından mütevellit büyük güçlük yaşıyorlar. Çünkü üretim süreçlerinde doların dahliyle beraber fiyatlar yukarı çıkıyor ve insanlar sabit maaşlarıyla yükselen fiyatlara karşı koymaya çalışıyorlar ve büyük oranda başarısız oluyorlar. Ancak meselenin biraz önce söylediğim gibi siyasi bir boyutu da var. Çünkü dolar kurunun yükselmesi Türkiye'nin kaynaklarının yurt dışına transferi anlamına geliyor. Bugün biz sömürgeciliğe bir ülkenin kaynaklarının zor vasıtasıyla başka bir ülkeye transferi olarak tanımlıyoruz. Bu illa başka bir ülkenin askeri birliklerini getirmesi, ülkenin başkentinde garnizon kurması veya baskıyla bu kaynaklara el koyması anlamına gelmiyor. Çoğu zaman bu tip ilişkilerde yerel yöneticilerinde bir dahli var. Özellikle Daron Acemoğlu'nun bu konuda çok fazla kalem oynattığını biliyoruz. Kendisi ülkesinin kaynaklarını dışarıya peşkeş çekerek kendi iktidarını ve kendi kişisel zenginleşmesini sağlayan Afrikalı yöneticilerden bahsediyor sık sık. Ben benzer bir olgunun Türkiye'de de yaşandığını düşünüyorum.
Son dönemde muhalefetin, özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışlar gündemde. Bu çıkışlarda artık gündemi muhalefet mi belirliyor sorusunu gündeme getirdi. Bekir Ağırdır ve Ruşen Çakır bugün konuyu tartıştılar. Ağırdır'a göre muhalefetin yeni bir ülke inşası Kürtleri ve sol değerleri kapsamıyorsa bu gerçek anlamda bir yeni Türkiye inşası olmaz.
Bu gidişatı durdurmak konusunda bir fikri mutabakat var. Peki parlamenter sisteme dönelim konusunda da fikri mutabakat var ama keşke mesele bu iki cümle kadar basit olsa. Çünkü eğer Türkiye parlamenter sisteme aynen eski parlamenter sistemi kastediyorlarsa başka bir durum. Gerçekten devleti, yönetimi, siyaseti demokratikleştirerek sistemi dönüştürmeyi konuşuyorsak başka bir durum. Şimdi ben Türkiye'nin ihtiyaçları ve sorunları üzerinden baktığım zaman birebir eski parlamenter sisteme dönmenin değil, gerçekten devleti de, yargıyı da, siyaseti de demokratikleştirerek, güçler ayrılığını yerlerine oturtarak ama bunu da demokratikleştirerek bütün yapıları yeniden inşaya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Şimdi eğer benim bu tezim doğruysa, yani yeniden bir inşa, sadece bir düzeltme hareketi değil, gerçekten yeniyi inşa etmeyi konuşuyorsak, o zaman önümüzde bir, ya da muhalefet blokunun önünde bir sorun var. O da şu: Kürtlerin veya sol fikriyatın hiç olmadığı bir ittifakla seçimi kazansalar bile Kürtlerin temsilcilerinin dahil olmadığı ya da sol fikriyatın, vicdanın, eşitliğin, özgürlük duyarlılıklarının dahil olmadığı bir ittifakla yeniyi nasıl inşa edeceksiniz? Ya da inşa edersiniz, yani yasal çoğunluğa ulaşabilirler mecliste de. Ne kadar Türkiye'nin huzur bulacağı yeni olur o, bu da ayrı tartışma. Dolayısıyla ben muhalefet blokundaki en büyük eksikliğin, yani Türkiye'nin problemi merkez sağın yeniden inşa edilmesi değil. Türkiye'nin problemi demokratikleşmek. Türkiye'nin problemi bütün farklılıklarımızdan gerçek bir onurlu yaşamı inşa etmek. O onurlu yaşamın içinde sen İslamcı siyaset yaptın, öbürü değil, sağcı oldu, öbürü milliyetçi oldu, öbürü sosyalist oldu, ayrı bahis. Ama hepimizin onur duyarak ve huzur duyarak yaşayacağımız yeni bir hayat inşa edeceksek, bu hayat sadece öyle merkez sağın falan zaferiyle ya da sadece tek başına sosyal demokrasinin zaferiyle falan olmaz.
Ağırdır aynı yayında Erdoğan'ın seçimi kaybetmemek için her şeyi yapabileceği ya da seçimi kaybetse dahi koltuğu bırakmamak için her şeyi yapabileceği yönündeki yorumları bu ülkenin demokrasi tarihi açısından zul bulduğunu söyledi.
Burada sorunun ama tam kelimelere dökülmeyen ama ima edilen kısmından söz etmek lazım. Çünkü o ima edilen kısmı aslında ne? Bir, kaybetmemek için seçimi iptal etmek dahil her şeyi yapar. Ya da seçimi kaybetse bile sandıkta bırakmamak için her şeyi yapar gibi. Şimdi bu iki ima edilen cümleyi de ben kendimize ve bu ülkeye zul kabul ediyorum. Tartışmayı bile doğru bulmuyorum bir kere. Yani bu ülke cumhuriyeti kurmuş kadrolar ve o kadroların yönettiği, kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Demokrat Parti'ye oy vermiş. Ve de o kadrolar ve o parti de yönetimi devretmiş Demokrat Parti'ye. Sonra 60 darbesi olmuş, o hareketin başbakanı asılmış. Ama o hareketin devamı olduğunu gizlemeyen, aksine bunu meydanlarda haykıran Adalet Partisi'ne ve Demirel'e toplum yeniden oy vermiş. Milli Birlik Komitesi ve Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi dahil hiç kimse bir dakika seçimi saymıyoruz arkadaş dememiş, iktidarı vermiş. Sonra 12 Eylül darbesi olmuş, 700 bin insan işkencelerden geçmiş edilmiş, 100'den fazla insan idam edilmiş. Generallerin kurduğu partiye değil Özal'a oy vermişler, Evren'de öperek Özal'a mezbatasını ya başbakanlık görevini vermiş. Şimdi böylesine deneyimi olan bir Türkiye insanına veya siyaset yapan herhangi bir liderine bu kondurmayı zul kabul ediyorum bir kere. Ve böyle bir ihtimal görmüyorum. Ha, ama şu kısmını konuşmamız lazım. Erdoğan tabii ki oyunun eksilmesine bakarak ve ekonomide de örneğin yeni başarı hikayesi üretmek ya da Kürt meselesinde yeni bir açılım gibi böyle radikal bir takım yeni söylemlerle yeniden bu kaybı telafi edip edemeyeceği, bu gidişatı gördüğü halde buna müdahale edip edemeyeceği meselesi var. Tabii ki etmek ister.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner sosyal medyaya sızdırılan videolardan sonra siyaseti bırakma kararı aldı. Gazeteci Ulaş Barış Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri arkadaşımız Senem Görür'e değerlendirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner sosyal medyaya sızdırılan müstehcen videolardan sonra siyaseti bırakma kararı aldı. Görüntülerinin yayınlanmasının ardından Saner'in 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ulusal Birlik Partisi Kongresi'nde yeniden aday olmayacağı belirtiliyor. Başbakan Saner 13 Ekim'de UBP, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyonunun istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu. Gazeteci Ulaş Barış Kıbrıs'ta yaşananları medyaskopa değerlendirdi.
Tabii bütün bunlar dönüp dolaşıp UBP kurultayına bağlanıyor. Elbette böylesi bir videonun her ne olursa olsun yani burada tabii ki diğer adaylar yayınlattı veya işte ön ayak oldu diye bir iddiam yok, onu söyleyeyim, ama bir gazeteci olarak baktığınız zaman Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına 10 gün kala böyle bir kaset skandalının ortaya çıkması elbette manidardır, yani bunu kesinlikle söyleyelim. Ama burada tabii konuşuyor Senem Hanım, dünyanın her yerinde de vardır bu bürokrasi, mafya, siyaset üçgeni, yani biliyorsunuz işte her tarafta var. Türkiye de bundan çok çekiyor, çok çekti. Dünyanın başka ülkeleri, İtalya gibi ülkeler de çok çekti. Ki Kıbrıs öyle bir hale geldi ki Kuzey'i arka bahçe. Yani bu noktada aslında esas değerlendirmeleri Türkiye'li gazeteciler yaptı. Türkiye'li gazeteciler çok sayıda değerli isim. Kıbrıs'ın Kuzey'inin derin devletin arka bahçesi olduğunu zaten söylüyor. Ne bileyim, meclis kürsülerinde burada bir kalın bağırsak olduğu söyleniyor. Kara para aklama olaylarının burada döndüğü söyleniyor. Yani dolayısıyla Kıbrıs'ın Kuzey'inde bu işte dönüyor zaten. Biz bunları biliyoruz yani. Bunda bir şey sıkıntı, bir şey yok. Zaten Sedat Peker'in ifadeleri de çok açık. Ama dediğim gibi bizim burada, siz bana kurultay sorusu sordunuz gerçi, ama kurultay da bununla bağlantılı. Çünkü Ulusal Birlik Partisi memleketin en büyük partisi. Tabii yine Barlalı ile ilişkileri var. Yani bu fotoğraflar internette yayınlandı. Dolayısıyla bu bakımdan baktığınızda bir mafrokrasi ortamı içerisinde
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yenilenen Mecidiyeköy Meydanı'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin eşlik etti.
Yaşam alanlarının ne kadar kaos içinde olduğunu, seyyar satıcılar, arabalar, yardım edilen güçlerimizin vasıtaları parklanmış, anlamlı bağımsız araçlar vesaire ve gerçekten insanın ülkeden kalan. Daha o gün yani hayat buradan değişmedi diye arkadaşlarımıza konuşmuştuk. Nasip oldu bugünü gördük. Sadece burada değil, İstanbul'un çok alanında, çok meydanında bu değişimleri yaşayacağız. Bu değişimler neye yansıyor? Az önce bir sanat gösterisini dinledik. Yani geçerken dinledik açıkçası. Bir müzik çalıyordu. Ve birkaç arkadaşımız, dansçı arkadaşımız gösteri yapıyor.
Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 29.760 oldu. 214 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 114 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 47 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 242 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 930 binin üzerine çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla bitti. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi F grubunun 3. maçında Manchester United Atalanta'yı 3-2 geçti. Grubun diğer maçında ise Villarreal deplasmanda Young Boys'u 4-1 ile geçti. Son şampiyon Chelsea ise H grubunda Malmö'yü 4-1 mağlup etti. Gruptaki diğer maçta Zenit'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Juventus 3-3 yaptı ve liderliğini sürdürdü. G grubunda Lille evinde Sevilla karşısında 0-0 beraberliğe razı oldu. Gruptaki diğer maçta Salzburg evinde Almanya'nın Wolfsburg takımını 3-1 yendi. E grubunda Barcelona Dinamo Kiev'i 1-0 yendi. Gruptaki diğer maçta Bayern Münih deplasmanda Benfica'yı 4-0 yendi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D grubunun 3. maçında Royal Antwerp'i konuk edecek. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E grubunun 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.
Bugünlük bitiriyoruz. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.